13. ayrım. Müşteriler çıkarken onlar için taksi çağıran bir kapı görevlisi vardı. Ricky kaldırımda toplanmış bir ailenin yanından geçti. "Müsaade eder misiniz?" dedi. Havai tişörtü giyen, yaşları 6 ve 10 arası değişen, 3 gürültülü çocuktan oluşan süreye çobanlık eden orta yaşlı babaya. Yanlarında ürkek bir eş duruyordu. Kuluçkaya yatan anne tavuk. "Biraz acelem var. Kalabalık etmek istemem fakat..." Baba Ricky'ye çıldırmış gibi baktı. Sanki ta Idaho'dan New York'a yapılan aile gezisi onlardan kimse taksi çalmazsa eksik kalırmış gibi. Bir şey demeden kapıyı işaret etti. Ricky taksiye atladı. Kapıyı kapatırken kadının "Ralph, ne yapıyorsun? O bizim taksimizdi." dediğini duydu. En azından taksi şoförü Rumpel Stiltskin tarafından tutulan biri değil diye düşündü Ricky. Şoföre Merlin'in ofisinin adresini verdi. Tahmin ettiği gibi binanın önünde park eden beyaz kamyonet artık yoktu. Mavi ceketli güvenlik görevlisi de kaybolmuştu. Ricky öne eğildi ve taksi şoförünün bölmesine tıkladı. "Fikrimi değiştirdim," dedi. "Beni bu adrese götürün lütfen." Avukatın kart vizitindeki yeni adresi sesle okudu. "Ama yaklaştığında bir blok öncesinde dur, tamam mı? Önünde inmek istemiyorum." Taksi şoförü sessizce omuz silkti ve başını sallayarak onayladı. Trafikte mücadele 15 dakika sürdü. Merlin'in kart vizitindeki adres Wall Street'e yakındı. Saygınlık kokusu yayılıyordu. Şoför denileni yaptı, adresten bir blok uzakta durdu. "Yukarısı," dedi adam, "oraya devam etmemi ister misiniz?" "Hayır," diye cevap verdi Ricky, "burası iyi." Parayı ödedi ve hapsolduğu arka koltuktan kendini dışarı attı. Aşağı yukarı tahmin ettiği gibi büyük ofis binasının önünde nakliyat şirketinin kamyonetinden eser yoktu. Cadde boyunca yukarı ve aşağı baktı fakat ne avukat, ne şirketi, ne de mobilyalara dair hiçbir iz bulamadı. Doğru olduğundan emin olmak için kartvizitteki adresi tekrar kontrol etti. Ardından binanın içine baktı ve ön kapıda bir güvenlik masasının olduğunu gördü. Ciltsiz bir kitap okuyan üniformalı bir güvenlik bekçisi. Video ekranları ve asansör hareketlerini gösteren elektronik bir bankonun arkasında duruyordu. Ricky binaya adım attı ve ilk önce ofis kat planlarının yazdırılmış olduğu duvara yöneldi. Hızlıca kontrol etti ve Merlin adında birinin yazmadığını gördü. Bekçiye doğru yürüdü, öne çıkınca bekçi baktı. "Yardımcı olabilir miyim?" diye sordu. "Evet," diye cevapladı Ricky. "Kafam biraz karıştı galiba. Şu avukatın adresi var elimde ancak ismini listede bulamıyorum. Bugün buraya taşınıyor olması gerekiyor." Bekçi kontrol etti, kaşlarını çattı ve kafasını salladı. "Bu doğru adres," dedi, "ancak bu isimde kimse yok." "Belki de ofis boştur. Dediğim gibi bugün taşınacak." "Güvenliğe kimse bir şey söylemedi. Üstelik hiç boş ofis yok. Yıllardır yok." "Bu çok garip," dedi Ricky. "Basım hatası olmalı." Bekçi kartı geri verdi. "Olabilir," dedi. Ricky kartı cebine koydu. Onu takip eden adama karşı ilk çarpışmayı kazandığını düşünüyordu. Ama bunun nasıl bir fayda sağlayacağından emin değildi. Ricky kendi binasına geldiğinde hala biraz memnun hissediyordu. Avukat ofisinde kiminle tanıştığından emin değildi. Kendini Merlin olarak tanıtan adamın gerçekte Rumpel Stiltskin olup olmadığını merak ediyordu. Bu büyük bir olasılıktı diye düşündü Ricky. Çünkü böyle bir durumda adamın Ricky'yi yüz yüze görmek isteyeceğinden emindi. Bundan tam olarak neden emin olduğunu bilmiyordu ama mantıklı geliyordu. Ona acı çektirmekten zevk alan birisinin eserini ilk elden görme fırsatını istemeyeceğini hayal etmek biraz zordu. Ancak ileri sürdüğü bu fikir o adamın ismini tahmin etmesi için çizmesi gereken portreyi renklendirmeye bile başlamamıştı. İçerisinde ev ofisini ve dört başka daireyi barındıran kahverengi binanın merdivenlerini çıkarken "Psikopatlar hakkında ne biliyorsun?" diye sordu kendi kendine. "Pek de bir şey bilmiyorsun," diye cevap verdi sorusuna sessizce. Onlar hakkında bildikleri hafif ölçekliden önemli ölçüdeki arızaların sorunları ve nevrozlarıydı. Ölümüne sebebiyet vermek amacıyla yalanlardan oluşan bir dünya yaratabilecek kişiler hakkında pek de fazla bir şey bilmediğini düşündü. Ricky bunun hiç bilmediği bir alan olduğunu anladı. Bir anda Rumpel Stiltskin'e karşı bir kez taktik uygulamış olmanın tatmini uçup gitti. Kendine sakin bir şekilde hatırlattı. Tehlikede olan şeyi unutma. Postanın gönderilmiş olduğunu gördü ve kutuyu açtı. Sol üst köşesinde New York Şehri Ulaşım Müdürlüğü mührünü taşıyan ince uzun bir zarf vardı. İlk önce bunu açtı. Sevgili Doktor Starks, soruşturmamız Bay Zimmerman'ın özel eşyaları arasında yer alanlarla sonuçlandırılmıştır. Sizden söz ettiği ve tedaviniz hakkında fikir beyan ediyor gibi göründüğünden size yolluyorum. Bu arada ölümü ile ilgili dosya artık kapanmıştır. Saygılarımla, Dedektif G. Riggins. Ricky öndeki mektubu arkaya doğru katladı ve fotokopiyi okumaya başladı. Daktilo ile yazılmış kısa bir mektuptu ve içine korku salmıştı. İlgili kişiye: Konuşuyorum, konuşuyorum fakat hiç iyileşemiyorum. Kimse bana yardım etmiyor. Kimse gerçek beni dinlemiyor. Annem için bir takım düzenlemeler yaptım. Bunlar sigorta evrakları, vasiyet ve başka evraklarla beraber iş yerimdeki masamda Doktor Starks hariç ilgili herkese özürlerimi sunarım. Geride kalan herkese elveda. Roger Zimmerman. İmzası bile daktilo ile yazılmıştı. Ricky gözünü intihar yazısına dikti. Duygularının güçsüzleşerek azaldığını hissediyordu. 9. Bölüm. Ricky, Zimmerman'ın notunun gerçek olmasının imkansız olduğunu düşünüyordu. Kararlılığını korumayı sürdürdü. Zimmerman'ın intihar etme olasılığı Ricky'ninkinden fazla değildi. İntihar etmeyi düşündüğünü, intihar eğilimi ya da kendine şiddet uygulama isteği olduğunu gösteren hiçbir belirti yoktu. Zimmerman inatçı ve nevrotik bir adamdı. Üstelik psikanalizin doğasını yeni anlamaya başlamıştı. Kolay kolay kendi isteğiyle bir şey yapacak adam değildi. Ricky bu yüzden metro treninin önüne zorla itildiğine inanıyordu. Ama aynı zamanda neyin gerçek olduğunu ve neyin olmadığını ayırt etmekte zorlanmaya başlamıştı. Önünde duran mektup metro istasyonu ve polis merkezine yapmış olduğu ziyaretlerin ardından bile Zimmerman'ın öldüğü gerçeğini kabullenemiyordu. Düşsel bir yerde takılıp kalmıştı. İntihar mektubuna baktı ve adı geçen tek kişinin kendisi olduğunu fark etti. Mektubun elle imzalanmamış olduğunu da fark etti. Mektubu yazan kişi imza atmak yerine daktiloyla Zimmerman'ın ismini yazmıştı. Ya da Zimmerman notu daktiloyla yazmıştı. Gerçekten o yazdıysa tabii. Ricky'nin başı dönüyordu. O sabah avukata karşı taktik uygulamış olmanın verdiği haz duygusu yok olmuş, yerini midesinde başlayacak olan, kusma sınırına dayanan, ancak gerçekte psikosomatik olduğunu bildiği bir bulantı almıştı. Ayaklarına dolanan ve omzuna çöken ağırlığı hissederek asansörle evine çıktı. Kendini acımanın ilk parçaları kalbine sızmaya başlamıştı. Neden ben? Sorusu adımlarını takip ediyordu. Ofisine varana kadar yorulmuştu. Kendini masasının arkasına attı ve Psikanalistler Derneği'nden gelen mektubu aldı. Merlin'den son kez haber aldığını düşünecek kadar aptal olmamasına rağmen avukatın ismini aklından sildi ya da her neyse artık. Sözde kurbanın tedavi olduğu Boston'da çalışan terapistin adı mektuba eklenmişti. Ricky bunun bir sonraki arayacağı kişi olduğu anlamına geldiğini biliyordu. Bir anlığına ismi görmezden gelmek istedi. Ondan açıkça bekleneni yapması gerektiğinde bilmezden gelmek istiyordu. Fakat böyle davranırsa masum olduğunun kanıtlanmasını engelleyip suçlu bir adamın sergilediği bir davranış olarak değerlendirileceğinin farkına vardı. Bu nedenle terapisti aramak ne kadar yararsız ve ondan beklenen davranış olsa da o aramayı yapmak zorundaydı. Midesindeki rahatsızlığı hissetmeye devam ederek uzandı ve terapistin numarasını tuşladı. Bir kez çaldı ve biraz da bekledikten sonra telesekreter devreye girdi. Ben Martin Solomon. Şu anda telefona bakamıyorum. Lütfen isminizi, numaranızı, kısa mesajınızı bırakın. Kısa sürede geri döneceğim. En azından tatile çıkmamış diye düşündü Ricky. Doktor Solomon dedi Ricky hızlıca, sesine kızgınlık ve öfke ateş katmaya çalışan bir oyuncu gibi. Ben Manhattan'dan Doktor Frederick Starks. Hastalarınızdan biri tarafından görevimi ciddi anlamda kötüye kullanmakla suçlandım. Bu suçlamaların tamamen yanlış olduğunu size bildirmek istiyorum. Hepsi hayal ürünü. Gerçekle hiçbir alakası yok. Teşekkür ederim. Ardından telefonu kapattı. Mesajın sertliği cesaretini biraz geri getirmişti. Saatine baktı. 5 dakika diye düşündü. En fazla 10 dakika sonra arayacak. Bu konuda haklıydı. 7 dakika dolar da olmaz telefon çaldı. Sert ve derin bir ses cevapladı. Ben Doktor Starks. Telefonun diğer ucundaki adam derin bir nefes aldı ve ben Martin Solomon doktor. Kısa mesajınızı aldım ve size hemen geri dönmenin akıllıca olacağını düşündüm dedi. Ricky devam etmeden önce telefonda sessizlik yaratarak kısa bir süre bekledi. Hastanız kim? Kim beni bu ayıplanacak davranışlarla suçluyor? Solomon konuşmadan önce Ricky'yi aynı sessizlikle selamladı. Hastamın ismini deşifre etme konusunda iznimin olup olmadığını henüz bilmiyorum. Uzman tıp yetkilileri ofisinden müfettişler geldiğinde kendisini tanıtacağını söylemişti bana. New York Psikanaliz Derneği'ne şikayetini iletmek bile iyileşme sürecinde önemli bir adım oldu. İlerleme kaydederken dikkat etmesi gerekiyor. Ancak bu bana olağanüstü geliyor doktor. Hastalarınızın bu kadar kısa bir süre öncesine kadar kim olduklarını bilmiyor musunuz? Son 6 ay boyunca bana iddiaları ile ilgili sağlamış olduğu detaylar söylediklerine inandırıcılık kazandırdı. Detaylar diye sordu Ricky. Ne tür detaylar? Doktor duraksadı. Yani ben sizin ne kadarını... Saçmalamayın. Bir insanın var olduğuna zerre kadar inanmıyorum, diye böldü Ricky sertçe. Kendisinin tamamen gerçek olduğunu sizi temin ederim. Ve acısı da oldukça gerçek, dedi terapist. Bu sabah avukat Merlin'in söylemiş olduklarını aynen tekrar ederek, kısacası doktor, sözlerinizi pek ikna edici bulmuyorum. Peki ne detaylarıymış bunlar? Solomon konuşmadan önce durakladı. Sizi fiziksel ve özel yönlerinizle anlattı, ofisinizi tasvir etti, sesinizi de taklit edebiliyor ve artık diyebilirim ki kusursuz bir taklit gibi görünüyor. İmkansız, dedi Ricky düşünmeden. Doktor Solomon tekrar durakladı ve ardından sordu. Söyleyin bana doktor, ofisinizdeki duvarda Freud tablosunun yanında Cape Cod'da gün batımının küçük mavi ve sarı gravürü var mı? Ricky'nin neredeyse nefesi kesilecekti. Ofisinin ve evinin manastıra benzeyen dünyasından arda kalan birkaç parça sanat eserinden bir tanesiydi bu. Karısının ona hediye ettiği 15. evlilik yıl dönümü hediyesiydi. Ve karısının kansere yenik düşmesinin ardından varlığını temizlemesinden sonra yadigar kalan birkaç eşyadan biriydi. Solomon devam etti. Orada değil mi? Ona cinsel tacizde bulunurken kendisini resimde hayal etmek için özellikle hep o esere odaklandığını söyledi hastam. Bedeninin dışına çıkmak gibi. Aynını yapan başka cinsel kurbanlar da tanıdım. Kendilerini o anda bulundukları yerden başka bir yerde hayal etmek için yaparlar. Yaygın sayılabilecek bir savunma mekanizması. Ricky zorlukla yutkundu. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Tamam, dedi Solomon birden. İnandırmanız gereken kişi ben değilim. Öyle değil mi? Ricky sormadan önce durdu. Hasta ne kadar zamandır size geliyor? 6 aydır. Ve kat edeceğimiz çok uzun bir yol var daha. Onu kim gönderdi? Anlayamadım. Onu size kim gönderdi? Birisinin ona Bana bu tür duygusal travma yaşayan bir kadının isminizi sadece telefon rehberine bakıp bulduğunu mu anlatmak istiyorsunuz? Notlarımı kontrol etmem gerekir. Hafızanız yeterli olmalı. Yine de notlarımı kontrol etmeliyim. Ricky burnundan soluyordu. Onu kimsenin göndermediğini öğreneceksiniz. Ortada olan bir neden için sizi seçti o. Peki tekrar soruyorum, neden siz doktor? Solomon durup düşündü. Cinsel suç mağdurlarıyla ilgili davalardaki büyük başarımdan ötürü bu şehirde bir itibarım var. İtibar derken neyi kastediyorsunuz? Yerel basında çalışmalarım hakkında birkaç yazılı makale çıktı. Ricky hızla düşünüyordu. Sık sık mahkemede ifade verir misiniz? Pek sık değil ama dava açmayı iyi bilirim. Pek sık değil, ne sıklıkla? 2 ya da 3 kez. Ve bununla nereye varmaya çalıştığınızı biliyorum. Evet, onlar kamuoyunda iyi bilinen davalardı. Hiç bilir kişi oldunuz mu? Evet. Birkaç hukuk davasında bir tanesi sizinle aynı şeylerle suçlanan bir psikiyatriste karşı olan bir dava olmak üzere. Ben Massachusetts Tıp Merkezi Üniversitesi'nde okutmanlık yapıyorum. Burada suç fiilinden çeşitli iyileştirme profilleri dersi veriyorum. Hasta size gelmeden kısa bir süre önce isminiz gazetede çıktı mı? Göze çarpan bir şekilde. Evet, Boston Globe'da bir baş makalede. Ama ne anlama? Ve hastanızın güvenilir olduğunda ısrar ediyorsunuz. Evet ediyorum. Onunla 6 aydır tedavideyim. Her hafta 2 seans. Her zaman tamamıyla tutarlı oldu. Bugüne kadar söylediği hiçbir şey ondan biraz olsun şüphe etmeme neden olmadı. Doktor, ikimiz de bir terapiste başarıyla yalan söylemenin ne kadar imkansız olduğunu biliyoruz. Özellikle de uzun süreli bir birliktelik söz konusuysa. Birkaç gün önce olsa Ricky bu açıklamalara şüphesiz katılırdı ama artık o kadar emin değildi. Peki şimdi nerede? Ağustos'un 3. haftasına kadar tatilde. Ağustos boyunca ona ulaşabilecek bir numara verdi mi size? Hayır, sanmıyorum. İşçi bayramının kısa süre öncesine zar zor randevu ayarladık ve konuyu orada kapattık. Ricky zihnini kurcalayan bir soru daha sordu. Peki göze çarpan olağanüstü delici yeşil gözleri var mıydı? Solomon durdu, sesi soğuktu. O halde onu tanıyorsunuz. Hayır dedi Ricky, sadece tahmin ettim. Ardından telefonu kapattı. Virgil dedi kendi kendine. Ricky kendini ofisin karşı tarafına, Boston'daki sahtekar hastanın yalan yanlış hatıralarında akılda kalıcı bir şekilde hesaba katılan resmin olduğu duvara bakarken buldu. Doktor Solomon'ın gerçekliğine ve özenle seçildiğine dair tek bir kuşkusu yoktu. Ricky aynı şekilde Doktor Solomon'ın desteğini arayıp bulan bu denli güzel ve sorunlu kadını asla bir daha görmeyeceğine dair şüphe olmadığını da anlamıştı. En azından Solomon'ın düşündüğü anlamda. Ricky kafasını salladı. Hastaların onları olan düşkünlüğünden ve medyanın ilgisinden zevk alacak hale gelecek kadar büyük kibirleri olan psikanalistlerin sayısı hiç de az değildi. İnsanların her türlü davranışına ve dünyanın işleyiş biçimine sanki eşsiz ve tamamen sihirli anlayışa sahiplermiş gibi davranarak şişirilmiş bir düzene ait fikirler karalıyor ve beyanlarda bulunuyorlardı. Ricky, Solomon'ın anlamak için gereken yoğun çabayı göstermeden, bilginin sadece görüntüsünü alan gösteriş meraklısı psikanalistlerin çizgisine daha yakın olduğunu tahmin ediyordu. Birisini kelepçelemeden kısaca dinlemek, her gün oturup meselenin özünün peşinde günlük ve saçma sapan katmanları delip geçmeye çalışmaktan çok daha basitti. İsimlerini ve fikirlerini mahkeme salonlarını ve gazetede yer alan makalelere ödünç veren aynı mesleğe mensup kişilere nefret dışında bir his beslemiyordu. Ama Ricky problemi Solomon'ın itibarının, şöhretinin ve tanınmış bir kişi olmasının suçlamalara inandırıcılık katacak olması olarak görüyordu. Mektubun sonunda Ricky'nin ismini dahil etmiş olması, bunları tasarlayan insanın amacını yerine getirecek kadar uzun süre kazandıracak bir ağırlık katmıştı. Ricky kendine sordu. Bugün ne öğrendin? Çok şey diye cevap verdi ama özellikle dolandığı örümcek ağının düşman tarafından aylar öncesinden örüldüğünü öğrenmişti. Dönüp duvarı süsleyen resme baktı. Onlar buradaydı. Önceki günden çok daha evvel. Gözlerini ofisinde gezdiriyordu. Burada olan hiçbir şey güvenli değildi. Burada olan hiçbir şey özel değildi. Buraya aylar öncesinde geldiler ve ben farkına varamadım diye düşündü. Midesine giren yakıcı bir öfke onu sersemletti ve ilk tepkisi yerinden fırlayıp ofisin karşı tarafına geçmek ve Boston'daki doktorun bahsettiği küçük gravür resmi kavrayıp kancasından söküp almak oldu. Çevresini çatlatıp camını tuz buz ettiği resmi masasının yanındaki çöp kutusuna fırlattı. Ses küçük ofisinde silah ateşlemesi gibi yankılandı. Küfürler ağzından dökülüyordu. Karakterine aykırı ve kaba bir şekilde sinirini havaya haykırıyordu. Döndü ve kendini doğrultmak istercesine masanın kenarını kavradı.